Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 6. kaset A100'ü, sayfa 207. Serpil'in ona yüz verecek hali yoktu herhalde, değil mi? Kadınlar üzgünken ne yapacakları belli olmaz, derdi Sultan Hanım. Zaten onun yüzünden bu işler başlamadan bitti. Ne yani, Sultan Hanım mı mani oldu evlenmelerine? Evlenecekleri falan yoktu canım. Ama iş kellendi rahmetli. Kızım şehirde bir işi falan çıktı mıydı? Yağız hemen arabayı alıp koşturuyordu. Düşündü çaresini. Ne yaptı? Kıkır kıkır güldü Zeynep. Ceyda'yı çağırttı eve. Ona aman kızım ayağını denk al. Bunun anasının ailesinde akıl hastası vardı. Neriman'ın hem annesi hem de kız kardeşi tımarhanede ölmüş. Akıl hastalığı irsidir. Çocuk da çıkmasa torun da çıkar. Kızı baştan çıkarırsa aileyi deli soyu sokmuş oluruz, dediydi. Haftasına kalmadı, kızı anasıyla birlikte İstanbul'a yolladı Yusuf. Üsküdar'daki evi de işte o sıralarda verdilerdi yıkıcıya. Kız İstanbul'da kaldığı o kış şimdiki kocasını buldu, yeniden evlendi. Bizimkinin de içi rahat etmişti böylece. Ama sen, Sultan Hanım, Yağız'ı kollardı, derdin hep. Kollardı başka. Anasının hatırı var diye arka çıkardı ama o kendini beğenmiş kadın. Ebenin oğluna verir miydi hiç torununu? Dadı, düşünüyorum da bunları duydukça anneme haksızlık etmişim gibi geliyor. Sinan'ı komünist diye istemediydi ama böyle şeyler hiç yapmadı bana annem. Yine de ben hep kızardım ona. Her neyse. Keşke daha yakın olsaymışım anneme. Şimdi ameliyattan sonra alırsın anacığını yanına. Yakınlaşırsınız. Koklaşırsınız ana kız. Hem ne diye ayrı evlerde oturuyorsunuz ki? Madem Sinan Bey de bırakıp gitmiş seni. Yap bunu Ayda kızım. İçinde ukde kalmasın sonra. Annenle meseleni hallet. Bir meselemiz yok aslında dadı. Her neyse, gönlünü alıver eğer kalbini kırdıysa. Nedim Bey'im de yattığı yerde huzurlu uyusun. Hiç üzülsün istemezdi karısı. Ama insan bazen istemeden de olsa. Günahlarımızın bedelini öte yanda ödeyeceğiz. Tamam da suçları bu dünyada vicdan azabı olarak taşımak, cehennemde yanmaktan daha zordur kızım. Dinle beni. Hakkını helal etmesini iste anandan. Sonra çok üzülürsün. Ben de bunu isteyeceğim. İlahi dadı, seni duyan da büyük bir günah işlemişsin sanacak. Günahsız kul olmaz kızım. Senin en büyük günahın herhalde Bozova'da üzümlere dadanan kuşları kışkışlamaktı. Zine dadı güldü. Feri kaçmış gözlerinin içinden ileri yaşına aykırı bir ışık gelip geçti. Rahmetli Satı senin gibi düşünmezdi. Hain derdi bana. Allah Allah. Seni iyi tanımazdı o halde. Beni en iyi o tanırdı. Hain misin sen dadı? Kime ne kötülüğün dokundu senin? Kimseye isteyerek, bilerek kötülük etmedim. Ama bir kere birine kin tuttum muydu? O insanı dünya bir araya gelse sevemem artık. İşte bu huyuma kızardı Satı. O sevmediğin kişi Yağız olmasın? Nasıl da bildin? Onu her ne yaptıysa hiç affetmedin sen. Doğru. Yağız'ı da Yusuf amcanı da lanetlemişim bir kere. O ikisini de Kerami Bey'im ile Nedim'ime yaptıkları kötülüklerden dolayı Allah'a havale ettim ben. Cezalarını ödediklerini göremeden gideceğim ama bak sana söylüyorum kızım. Eğer bunların veya ailelerin başına bir felaket gelecek olursa bu lafımı unutma. Allah'ın sopası yoktur. Mezarıma gel demiyorum ama bulunduğun yerden bir rahmet oku bana ve de ki Zinet dadı rahat uyu. Günahlarının kefaretini ödediler de ben duyarım. Ürperdim. Aman dadı, kimsenin çoluğuna çocuğuna lanet okuma, gözünü seveyim. Ben ister miyim lanet okumak? Ama onlar hak ediyorlar. Allah onları bu dünyada ben yaşarken cezalandırmadı nedense. Başka bir vakte havale etti cezalarını. Dur bakalım, sen daha buradasın. Eski bir çınar gibisin maşallah. Hem niye bu kadar kızgınsın onlara? Nedim baba bile Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın onları demiş, geçip gitmişti. Fabrikanın satışında onu dolandırdıkları bal gibi biliyordu ama bu kirli işlere uğraşmak istememişti. Yoksa Yusuf'un fabrikanın içini, kendi kasasını boşaltıp öyle sattığını sadece Nedim baba değil, cümle alem biliyordu. Hakkını aramak istemedi çünkü namuslu adamların mahkeme kapılarında sürüneceğine ve her zaman rüşvet yediren tarafın kazanacağına inanmıştı baba. Yorgundu, hastaydı, uğraşmak istemedi. Malda mülkte gözü yoktu rahmetlinin. Oysa Yusuf ile Yağız ahlaksızlıkta pek yakışırlardı birbirlerine. Baba oğul gibiydiler adeta. Kızım, sen benim bildiklerimi bileydin, sen de benim kadar nefret ederdin her ikisinden de. Benim bilmediğim neyi biliyordun kuzum? Güldüm. Fabrika satılırken artık kimse oturmuyordu konakta. Bu kez kapı ardında birilerini dinlemiş olamazsın dedi. Yüzüme uzun uzun baktı yaşlı kadın. Köfte tabağını aldı, kalktı masadan. Mutfağa yürürken söylendiğini dişlerinin arasından "Sen öyle zannet" diye mırıldandığını duydun mu yoksa bana mı öyle geldi? Yüzleşme Bozova. Satının başını yastığıyla birlikte kaldırıp elindeki bardaktan su içirmeye çalıştı Zinet. Bir iki yudum içtikten sonra öksürük nöbetine tutuldu ihtiyar. Eliyle itti Zinet'i. İstemem, verme. Doktor ilacı bol suyla almanı tembihledi ama. Sen bana iyilik istiyorsan Yusuf Bey'i getir buraya. Söyledim ya cancağızım, bu sabah erkenden aradım. Yine söyledim. Satı teyzenin vakti kalmadı. Bir diyeceği varmış size. Elinizi ayağınızı öpeyim gelin. Yoksa gözleri açık gidecek dedim. İşi varmış bugün akşama kadar. Akşama eve giderken uğrarım dedi. Kaç şimdi saat? Yine öksürüklerle sarsıldı Satı. Daha erken günüm. Öğlen olmadı daha. Akşama çok var. Sen kapat gözlerini de uyu biraz. Bundan sonrası saati bana hep uyku Zinet'im dedi Satı. Şu perdeleri aç da ışık girsin içeri. Zinet pencerenin önüne yürüdü. Açık duran perdenin önünde oyalandı biraz. Sonra kapının yanındaki elektrik düğmesini çevirdi. Sonbahar güneşiyle zaten aydınlanan odaya hiçbir faydası olmadı lambanın. Hava kapalı bugün dedi. O yüzden karanlık oda. Gelecek değil mi? Söz verdi demiştin. Gelir inşallah. Dün de söz vermişti. Ya yine gelmezse? Bilemem. Kerami Bey'im gibi değildir o. Bilirsin, domuzun tekidir. Ya gelmezse? Diye yineledi Satı. Nedir diyeceğin ona Satı bacı? Madem bu kadar mühimdi, niye daha önce söylemedin? Satı yanıtlamadı. Usulca inledi yattığı yerde. Bir haftadan beri iyice kötülemişti. İki gün önce doktor getirtmişti Zinet. Doktor reçete bile yazmamıştı bu gelişinde. Her ömrün bir sonu var demişti odadan çıktıktan sonra. Sıcak tutun. Ağrılar için hep aldığı ilaca devam edin. Yapılacak bir şey yok. Allah'a kalmış işi. Daha da kötülerse haber verirsiniz. Satı doktorun arkasından baka kala Zinet'in yüzündeki ifadeden anlamıştı durumu. Doktor gittikten sonra Yusuf Bey'i çağırın diye tutturmuştu. Çağırtmışlardı ama gelmemişti Yusuf. Ceyda Hanım'ı getirteyim ya da kızlara haber edeyim demişti Zinet. Olmaz, Yusuf'u çağırın. Vasiyeti mi var Yusuf'a? Malını mülkünü ona mı bırakıyorsun yoksa? Eğlenme benimle. Niye çağırırsın o halde? Diyeceğim var. Ne diyeceğin olacakmış? Anasına verilmiş sözüm var. Konuşacağım onunla, yoksa gözüm açık giderim. Ne konuşacağı olabilirdi ki Yusuf'la Satı'nın? Zinet, Satı'nın bunaklığına vermişti dediklerini. Ama madem son dileği buydu, ona düşen Yusuf'u yatağının başına getirtmekti ihtiyarın. Ne söyleyeceği varsa söylesin diye. Satı Sultan Hanım'ın ölümünden sonra birden çöküvermişti. Sıranın kendine geldiğini biliyordu. Her ne kadar Zinet ona bu iş ne parayla ne de sırayla Allah'ın kimi önce alacağı belli olmaz. Sen kendini sırada zannederken bakarsın ben gidiveririm dese de ikna olmuyordu. Şimdi sadece Zinet'le kendine kalmış olan bu köhne konakta Sultan Hanım'ın pencere önündeki yerinde oturuyor, tesbihini çekerek ölümü bekliyordu. Zinet'i de karşısında istiyordu yalnız kalmamak için. İtiraz etmiyordu Zinet. Zaten ne iş vardı yapacak ne aş vardı pişecek. Gelen gidenin ayağı kesilivermişti konaktan. Haftanın iki günü bir eksiğiniz var mı diye sormaya gelen bakkal çırağı bile uğramaz olmuştu. Sultan Hanım'ın ölümüyle canlanan ev, başsağlığı ziyaretleri ve dualar nedeniyle birkaç hafta boyu dolup dolup taşmış, sonra Yusuf'la Ceyda'nın da evlerine dönmesiyle bir mezar sessizliğine bürünmüştü. Bir zamanlar işten başını kaldıramadığından şikayet eden Zinet, arar olmuştu evin o hareketli, bereketli günlerini. Kerami Beylerin Ankara'ya taşınmasıyla uğru kaçtı konağın der dururdu Satı. Haklıydı. Yıllar önce Keramilerin gidişinden birkaç ay sonra Ceyda da bir saat uzaklıktaki şehre taşınmak istemişti. Kızların okula gidip gelmesi daha kolaylaşacağı için Yusuf onaylamıştı karısını. Gerçi her hafta sonunu hala çiftlikte geçiriyorlardı ama aynı şey miydi kuzum? Her ayrılanla biraz daha içine kapanmış, biraz daha köhneleşmişti ev. Kerami Beylerin ayrılmasıyla bozulan ağız tadı Nedim'in de ayağı kesildikten sonra iyice kaçmıştı. Allah'tan çocuklar ara sıra Sultan Hanım'ı ziyaret için gelir bir iki gece kalır dönerlerdi. Yaz aylarında torunların hep birlikte gelip birkaç hafta kaldıkları da olurdu. İşte o zaman konağın kadınlarına gün doğardı. Sultan Hanım emirlerini art arda sıralarken Satı ve Zinet peşlerinde yardımcı kızlarla deli dalalar gibi koşuştururlardı çiftlikte. Sabahtan akşama çeşitli yemekler hazırlamaktan, hamur açmaktan, darmadağın bırakılmış yatak odalarını toplamaktan, çamaşır yıkayıp ütü yapmaktan hiç gocunmazlardı. Misafir gidince tekrar derin sessizliğine gömülürdü konak, içine dönerdi. Yumuşak adımlarla yürüyen kızlar yaşlı hanımın çevresinde dolanır, kahvesini, çayını, çorbasını saniye sektirmeden getirir götürürken evin boşalmasıyla rütbeleri yeniden yükselen Satı ve Zinet onunla sohbete otururlardı pencere önündeki sedirde. Sultan Hanım'ın ölümünden sonra ayak işlerine bakan hizmetçilere yol verilmiş, Satı ile Zinet baş başa kalmışlardı koca konakta. Zinet, kapatalım burayı demişti Ceyda'ya. Boşuna masraf etmeyin konağı. Ben Satı ablayı İstanbul'a götürürüm. Üsküdar'daki evimde can yoldaşı olur bana. İtiraz etmişti Ceyda. Yok yok, kalın burada. Ara sıra da olsa gelir kalırız bakarsın. Biz gelmesek çocuklar gelir, misafir getirirler. Sonra efendime söyleyeyim, bayramı var, seyranı var. Tamamen kapatmak olmaz konağı. İçinde yaşanmayan evlerden hiç hayır gelmez, demişti. Kalmışlardı. Hayatla bağları kopmuş olarak karşılıklı oturup duruyorlardı pencerenin önündeki sedirde. Gün boyu geçmiş günleri konuşarak, sevdiklerini hasretle anıp sevmediklerini yerden yere vurarak. Önceleri ara sıra telefon ediyordu Ceyda. Güya hal hatır sormak ama aslında evde akıp kokan bir şeyden olup olmadığını öğrenmek için. Sonraları telefonları sadece 40 yılın birinde hafta sonu geleceklerini haber vermek için eder olmuştu. Söyleyeceğini söyler hemen kapatırdı hiç sohbet etmeden, hal hatır bile sormadan. Semra'nın da boşandığını komşu çiftlikte çalışan kadınlardan öğrenmişlerdi. Zinet hemen telefona sarılmıştı. Ceyda Hanım, Satı ile ben de aileden sayılırız. Bu haberi komşudan mı duyacaktık? Demişti. Keşke haber etseydiniz. Satı okurdu, üflerdi. Bilirsiniz, iyi gelir onun nefesi. Şimdi kız üzüntülüdür. Burada kafa dinlemek isterse? Bilirsiniz, Serpil Hanım da Ayda Hanım'da sıkıntıları oldu muydu? Hep çiftliğe gelirlerdi. Yollayın Allah aşkına, bakarız ona biz. Telefonu kapayınca yanı başında havaris bekleyen satıya dönmüş. Semra'yı Avrupa'ya gönderiyorlarmış diye bilgi vermişti. Yağız biletlerini filan hazırlıyormuş kızın. Yağız da gidecek miymiş Semra'yla? Onu da nereden çıkardın? Niye beraber gitsin? Kuzum işi gücü varken fabrikada. Sen sordun mu? Kız kiminle gidiyor dedin mi? Alemsin satıbacı. Anasıyla ya da ablasıyla gidiyordur herhal. Yağız'ı ne yapsın peşinde? Doğru. Ama Yağız'a kalsa koşa koşa gider. Neden böyle dedin kız? Yağız domuzu çıkarının nerede olduğunu bilir de ondan. Bir de damat olursa aileye sırtı yere gelmez artık. Haşa! Neredeyse babası yerinde kızın. Üstelik unuttun mu ayol? Sultan Hanım, Serpil'in peşinde dolaşmaya başladığında o işi hallettiydi. Sultan Hanım öldü gitti. Söylediklerini unutmuştur Ceyda. Varsın unutsun. Kız zaten istemez onu. Söylesene Zinit, istemez değil mi? Kız istemez ama bu adam niye hiç evlenmedi dersin? Bana sorarsan illa da bu aileye damat olmak için fırsat kolluyor. Gül gibi genç kızlarını verecek halleri yoktu ama kızlar boşanıp da çocuklu dul olunca iş değişir diye umuda kapılıyordur. Bu kızlar da neden böyle boşanıveriyorlar acaba Zinet? Diye sormuştu Satı. Bizim zamanımızda kimseler boşanmazdı. Yazık değil mi sokağa atılan o düğün dernek paralarına? Uzun uzun dedikodu yapmışlardı kahve fincanları ellerinde. Satı bir de fal bakmıştı. Kahveyi Zinet'e içirtip Semra'nın niyetine kapattırır hatta. Yok şimdilik nikah falan gözükmüyor ufukta demişti sevincini saklamaya lüzum görmeden. Kimseyle evlenmesin zati. Biraz kafasını dinlesin kız. Koca niyetine evlendikleri zamane gençlerinden hayır gelmiyor baksana. Çiftliğin iki emektarı kendi yağlarıyla kavrulup giderlerken hastalanmıştı Satı. Yıllardır hanımına eşlik etmek için içtiği sigaraların zifti nefes borusunu öylesine tıkamıştı ki ciğerlerine hava gidemez olmuştu. Artık ne iş görebiliyor ne iki adım yol yürüyebiliyordu. Konuşmak bile ızdırap vermeye başlamıştı ihtiyara. Masraftan kaçınmak için sadece yattıkları ve oturdukları iki odayı sobayla ısıttıklarından, kış aylarında evin buz gibi olan diğer mekanlarında üşütüp bir de bronşit olmuş ve bir daha kurtulamamıştı öksürükten. Sabaha kadar öksürdüğü bir gecenin sabahında da tutturmuştu Yusuf'u çağır bana diye. İşte bu yüzden tam üç kere telefon etmişti Zinet fabrikaya. Günler kısalmaya başlamıştı bir süredir. Zinet kuzeye baktığı için erken kararan bu odanın perdesini kapatıp ışığı yaktı. Oh, dünya varmış dedi Satı oda aydınlanınca. Kaç oldu saat? 7:30'a geliyor. Gelmeyecek demek ki. İhtiyarın yüzündeki çaresizliği görünce nereden söyledim saatin kaç olduğunu diye kendine kızdı Zinet. Gelir merak etme ancak bitmiştir işi fabrikada. O kalmaz bu saatlere kızım. Bilmem mi ben? Ben çorbanı ısıtayım da sana içiri vereyim. Çorbayı içine kadar o da gelir bakarsın. Zinet çıktı odadan mutfağa indi. İçinden küfretmek geliyordu Yusuf'a. Satının yanına hemen dönmemek için oyalana oyalana ısıttı çorbayı. Belki çorbayla ıslatır da yer diye bir dilim ekmek koymayı da ihmal etmedi tepsiye. Birkaç günden beri katı bir şey geçmiyordu ihtiyarın boğazından. Zinet, Tanrı'nın alacağı canın önce rızkını kestiğini bildiğinden, önlenemez sona yaklaştıklarının farkındaydı ve yüreği demir bir pençeyle sıkılıyor gibiydi. Kendini bildi bileni ona analık, ablalık ve arkadaşlık etmiş olan can çıkmak üzereydi bedenden. Onun dünyasını bilen tek kişi, yaşamı paylaştığı, yarenlik ettiği yegane dostu da gittikten sonra bu koca konakta hatıralar ve hayaletlerle baş başa kalmak istemiyordu. Nedim'in ona verdiği kata gider, yerleşirdi İstanbul'da. Belki de apartmanda iki çift laf edecek bir iki ahbap edinirdi komşuların arasından. Edinirdi edinmesine de onlar Bozova'yı bilmezlerdi ki. Sultan Hanım'ı, Satı'yı, A Bey'i, Kerami Bey'i, Yusuf'u, Nedim'ini, onların karılarını ve çocuklarını, çiftlikten gelmiş geçmiş bütün hizmetkarları ve Yağız domuzunu tanımayan insanlarla sohbetin tadı mı olurdu? Yatağında dik oturan Satı'nın dizlerine koydu tepsiyi, bir yarım limonu sıktı çorbanın içine. Kız, çok sıktın, ekşi sevmem ben. Sevmesen de ye, Satı bacı. Ne dedi doktor? Bol meyve yesin, güçlensin dedi. Bana limon ağacını bile yedirsen, benden artık ne köy olur ne kasaba kızım. Sultan beni çağırıyor öte tarafa. Çağırır elbette. Orada işlerini gördürecek birini bulamadı zahir. Sen de inadına gitme be Satı. Her gece rüyama giriyor. Burada bir saniye oturmazdı seni yerinde. Orada da mı yetişti? Ne istermiş? Yusuf'a vasiyeti var. Ha, tevekkeli değil tutturdun Yusuf diye. Kendi niye söylememiş oğluna her neyse vasiyeti? Saat kaç oldu? Sen hele çorbanı iç. Düşünme şimdi saati filan. Bak yine gelmedi işte dedi Satı. İtti kaşığı ağzına uzatan Zinet'in elini. Başını yastığına yasladı, gözlerini kapattı. Zor nefes alıyordu. Zinet kaldırdı tepsiyi dizlerinden. Dinlen biraz, dedi. Sonra yine içersin birkaç kaşık. Yusuf gelirse haber ver. Zinet tepsiyi aldı çıktı odadan. Yusuf'un gelmeyeceğini biliyordu. Hayatını, Sultan Hanım'ın emirlerini, arzularını yerine getirmek için yaşamış olan Satı'nın Yusuf gelmedikçe huzura ermeyeceğini de biliyordu. Öte yanda da tedirgin etmesini bildin bizleri Sultan Hanım diye geçirdi içinden. Yaptın yine sultanlığını. Satı'yı hırıltılı uykusuna teslim ettikten sonra çıktı çiftlikten. Ağır ağır yürüdü ta komşunun arazisine varana kadar. Ertesi gün kendini fabrikaya götürecek vasıtayı ayarlayıp geri geldi. Ertesi sabah erkenden kalkan Zinet Satı'nın sürgüsünü sürdü, altını temizledi, abdestini yaptırdı, bezini bağladı. Sonra kaşık kaşık çayını içirdi ihtiyarın. Bak suyunu hemen şuraya yanına koydum dedi. Çişin gelirse salıver, ben temizlerim dönünce seni. Karşı karşıya gelmedikçe olmayacak bu iş. Yakasına yapışıp getireceğim sana Yusuf'u. Söz. Başından yemenisini çıkarıp lacivert başörtüsünü bağladı. Sırtına hırkasını aldı. İndi merdivenlerden yandaki çiftliğe yürüdü çevik adımlarla. Komşu çiftliğin kahyası Hamza Ağa'nın kamyonetinden fabrikanın önünde indi Zinet. Sağ olasın Hamza Bey oğlum dedi. Allah tuttuğuna altın etsin. Bekleyeyim mi seni Zinet Hanım? Yok, bekleme yavrum. Bakarsın işim uzar. Beni bir arabaya koyar, yollarlar geri. Araba mı yok fabrikada? Haydi sana hayırlı işler. Adam uzaklaşınca hızlı hızlı yürüdü, girdi binadan içeri. Kapıda duran bekçiler eskiydiler, tanırlardı onu. Saygılı bir tavırla yol verdiler Zinet'e önlerinden geçerken. Üst kata çıktı. Yusuf'un odasının önünde oturan emekdar sekreter Sakine Hanım şaşırdı onu görünce. Hayrola Zinet Hanım dedi. Sana da hayırlar olsun kızım. Bir şey mi oldu çiftlikte? Bir yaramazlık mı var? Satı abla ağırlaştı. Yusuf Bey'i göreceğim. Yusuf Bey toplantıda. İstersen fabrikanın doktoruna haber vereyim. Arabada ayarlarım. Doktorla seni çiftliğe götürmesi için. Doktoru değil, Yusuf Bey'i istiyor Satı abla. Yanına soksana beni. Çok önemli bir toplantı bu Zinet Hanım. Seni yanına sokamam. İstersen otur bekle ama uzun sürer bilesin. Ölümden de mi önemli bu toplantı? Öldü mü yoksa Satı? Hayır ama yakındır. Vallahi ölmekte olan Satı ise sesini alçattı. Evet, daha önemli. Ne işiymiş bu böyle? Yerleşti, sekreterin karşısındaki koltuğa Zinet. Başörtüsünü omuzlarına kaydırdı. Biliyorsun, fabrikayı satıyorlar, dedi Sakine Hanım yine alçak sesle. Amanin, sahi mi? Böyle bir şey çalınmıştı kulağımıza ama inanmamıştık. Nedim Bey'in haberi var mı? Olmaz olur mu? Elbette var. O da içeride mi şimdi? Yok, hayır. Yağız Bey ile Yusuf Bey ilgileniyorlar. Onlar yapıyor anlaşmaları. Kim alıyormuş fabrikayı? Gavura mı satıyorlar yoksa? Tarhuncular alıyor. Zinet içini çekti. Hiç olmazsa Müslüman'a gidiyor. Hayırlısı olsun, dedi. Bilemem artık hayrını. Bizleri düşünen yok. Allah'tan ben emekli olmuştum 3 yıl önce. Sözleşmeyle çalışıyordum. Allah kapı önüne konacak işçilere acısın, dedi Sakine Hanım. Kızım, belki tutarlar onları. Nasılsa işçi çalıştıracak değiller mi? Tutmazlar. Bu tarhuncular sendikalı işçi çalıştırmazlarmış. Ya, Zeynep sekreterin söylediğini anlamış gibi yaptı, başını salladı iki yana. Onu ilgilendiren sadece fabrikanın satılıyor olmasıydı. Eski günlerde olsa çok üzülebilirdi fakat uzun zamandan beri ilgisi azalmıştı bu gibi haberlere. Nedim de artık fabrikadan ayrıldığına göre varsın satılsın dedi içinden. Bir süre konuşmadan oturdu koltukta. Sekreter sürekli çalan telefonları yanıtlıyor, notlar alıyor, dolaplardan dosyalar çıkarıyor, Yusuf'un odasına telefonlar bağlıyordu. Zinette konuşacak vakti yoktu. Bir saat kadar sonra, kızım tuvalete gitmem lazım, dedi Zinet. Şu merdivenleri in. İçeride de vardı tuvalet. Başıyla Yusuf'un odasına işaret etti. Beni merdivenlerden indirip çıkarma şimdi. Dizlerimde kireç var. Sakine Hanım bir an kararsız kaldı. İyi, pekala, gir bakalım. Aman yavaş ol, içeridekileri rahatsız etme, dedi sonunda. Zinet kapıyı usulca açıp Yusuf'un odasına geçiş veren küçük hole girdi. Karşılıklı iki koltuk ve bir sehpanın durduğu bu bölümden gidiliyordu tuvalete. Nedim'i çocukluğunda babasını veya amcasını görmeye fabrikaya getirdiğinde bu tuvalete işetirdi. Yavaşça süzüldü tuvalete. Kapıyı kilitledi. İçerideyken bazı kapıların açılıp kapandığını, toplantı yapılan odaya birilerinin girip çıktığını duydu. İşini bitirip çıktı. Yusuf'un odasına açılan kapı aralık kalmıştı. Odadan Yağız'ın sesi geliyordu. Kulak kabarttı. Pazarlık yapıyordu Yağız. Tanımadığı bir adam konuştu, sonra Yusuf'un sesini duydu. Yağız konuştu yine. Bir önceki adam konuştu. Başkaları da vardı odada. Koltuklardan birine ilişti Zinet, bacaklarını bitiştirdi, çantası dizlerinde kulak kesilip dimdik oturdu. Yaşlı kadın uzun bir süre gözükmeyince kapıyı aralayıp baktı sekreter. Zinet koltukların birinde uyuyakalmıştı. Yavaşça sokulup dürttü. Zinet Hanım, Zinet Hanım diye seslendi ağzını kulağına yaklaştırıp. Bir türlü uyandıramadı Zinet'i. Gürültü çıkarmak istemiyordu. Yusuf Bey veya Yağız Bey Zinet'i buraya onun soktuğunu öğrenirlerse canına okurlardı. Zinet burada yakalanacak olursa en iyisi size muhasebeden istediğiniz dosyayı getirmeye indiğimde ben görmeden tuvalete girmiş, ben de gitti zannettim demekti. Kapıyı yavaşça çekip yerine döndü. Tarhuncuların avukatını geçirmek için odadan çıktığında gördü Yağız Zinet'i. Ne arıyor bu burada diye bağırdı. Sıçrayarak uyanan Zinet ve içeri dalan sekreter aynı anda konuşmaya başladıkları için önce her ikisinin de ne söylediğini pek anlayamadı Yağız ama Zinet'in sesi daha pes perdeden çıkıyordu. Tuvalete girmiştim. Nefeslenmek için şuraya ilişince uyuyakalmışım. Niye soktun bunu içeri Sakine Hanım? Vallahi ben görmedim efendim. Ben aşağı indim de girmiş Zahir. Helal mı yok başka yerde? Aşağı inseydi ya. Nerede hacet gidereceğimin hesabını mı verecekmişim sana yoksa? Seni gidiyor utanmaz adam. Zinet'in bağırtısını duyan Yusuf koşarak geldi toplantı odasında. Zinet, ne yapıyorsun sen burada? Yusuf'u görünce sesini indirdi Zinet. Hayırlı olsun beyim, satıyor musunuz fabrikayı, dedi. Bizi mi dinledin sen? Daha neler, Sakine kızım söyledi. Sekreterine dik dik baktı Yusuf. Ne var, niye geldin buraya? satı ölüyor Yusuf Bey. Yarına çıkmaz belki. Size söyleyecek çok mühim bir şey varmış. Daha önce de söyledim diye. Bekleyeceğim burada. Birlikte döneriz çiftliğe. Saçmalama Zinet. Bu gibi şeylerle uğraşılacak zaman değil. Bak öğrenmişsin işte. Fabrikayı satıyoruz. Hiç boşuna bekleme. Bugün işim bitmez. İşiniz bitince akşam gideriz. Akşam da içerideki konuklarla yemeğe çıkacağız. Bugün olmaz. Ben uğrarım, merak etme. Telefonda kaç kere söz verip gelmediniz. Ben bekliyorum sizi. Haydi bakalım Zinet dadı. Hemen aşağı. Bu kata sen nasıl çıkabildin zaten? Dedi Yağız. Ben buralarda sen ananın karnına düşmezden önce de gelirdim. Oğlum çekil bakayım önümden. Dedi Zinet. Sakin hanım yüzüne yayılan gülüşü göstermemek için arkasını döndü. Yağız sevilmezdi fabrika çalışanları arasında. Zinet, şimdi seni eve göndereceğim. Yolda alışverişin varsa yaparsın. Satıya benden selam söyle. Bu işler bitince geleceğim söz, dedi Yusuf. Zinet sımsıkı tuttu kolunu Yusuf'un. Kendine doğru çekti. Yusuf az biraz eğilmek zorunda kaldı kulağına konuşurken Zinet. Yusuf Bey, şu ölümlü dünyada işlediğin günahlara bir tane daha ekleme. Ölmekte olanın son arzusunu yapmamak olmaz. Satı seninle konuşmadan giderse onun iki eli ahirette, benim iki elim de bu dünyada yakanda kalır, rahat yüzü görmezsin. Sen bu gece gel mutlaka, iki elin kanda olsa gel, bak yalvarıyorum sana, dedi. Gözlerini Yusuf'un göz bebeklerine dikmişti. Bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Ama Satı'yı öte yana gözleri açık gönderirsen yemin ediyorum konuşurum. İçimde biriktirdiğim onca yıllık lafın hepsini son duyduklarımla birlikte değir veririm önüme gelene. Sımsıkı tuttuğu kolunu iterek bıraktı Yusuf'un. Şimdi bana bir araba ver de döneyim çiftliğe, dedi yüksek sesle. Ne duymuş bu koca karı? Neler diyor Allah aşkına? Diye sordu Yağız. Eliyle Yağız'a sus işareti yaptı Yusuf. Çok yüz vermişler buna. Annemin emektarıdır. Rahmetli şımarttı hepsini. Atsan atamazsın, satsan satamazsın, dedi Yusuf sekreterine döndü. Söyleyin de bir araba çıkarsınlar, çiftliğe bırakıp gelsin Zinet'i. Zinet, Yağız'ın yüzüne nefretle bakıp dimdik yürüdü merdivenlere doğru. Zinet'in konağa döner dönmez ilk işi Satı'ya akşama Yusuf'un geleceği müjdesini vermek oldu. Sonra altını temizledi ihtiyarın, yastıklarını kabartıp bir bardak limonlu çay içirdi ve nihayet iskemlesini yatağa bitiştirip oturdu burnunun dibine. Ah Satı bacı, dedi. Sana öyle haberlerim var ki dudağın uçuklar. Anlat. Keşke eski günlerde olaydık da kafa kafaya verip bir çare arasaydık seninle. Şimdi sen beni tek başıma bıraktın, yataklara düştün. Bari yattığın yerde bir akıl ver bana. Nedim'ime kazık atıyorlar bunlar. Fabrikayı satıyorlarmış. Kulağıma çalındıydı ama inanmamıştım. Meğer doğruymuş. Bugün konuşurlarken her şeyi duydum. Kerami Bey'in ve Nedim'in paylarını çalıyorlar. Aralarında anlaştılar. Kimler? Dedi Satı hırıltılı sesiyle. Tarhuncuların adamıyla Yağız domuzu. Sen ne anlarsın bu işlerden? Anlarım. O kadarını ben bilem anlarım. Yusuf dışarıda bir yerlere yollatıyor fabrikanın parasını. Yerin adını duydum ama dilim dönmez ki söyleyeyim. Yağız da yüzde istedi yüzde. Kerami Bey'e düşeni aralarında karışıyorlar. Satıcıyla alıcı. Hırsız herifler, arsız herifler. Yanlış duymuşsundur kızım. Koskoca tarhuncu Kerami Bey'in parasına mı kalmış? Bunlar nasıl para yaptılar sanıyorsun sen? Hep söylerdi Kerami Bey'im. Bir kişi fazla zengin olmuşsa altında bir hinlik yatar derdi. Sen burnunu sokma bu işlere. Nedim'ime haber vereceğim. Kimse seni dinlemez Zinet. Zaten aralar açık. Büsbütün düşman edersin kardeşleri birbirine. Ben haber vereceğim. Sana ne be kadın? Nedim de adam olup kollasaydı parasını pulunu. Çekip gitmeseydi. Bak, kurt gibi oturdu malının başına Yusuf. Öksürmeye başladı Satı. O kadar uzun öksürdü ki kıpkırmızı kesildi suratı. Zinet dik oturmasına yardım etti ihtiyarın. Nefes pompasını getirip ağzına dayadı. Kriz geçtikten sonra yorgunluktan bitkin ihtiyarı yastıklarına dayadı tekrar. Bak, bu gece geleceğine söz verdi bana. Gelirse kimseye bir şey deme. Ne halleri varsa görsünler. Paradan fayda gelmiyor zaten kimseye. Para ne ölüme ne hastalığa mani. Ama gelmeyecek olursa... Kızım, kendini boşuna kötü kişi etme. Yavuz hırsızlarla başa çıkamazsın. Minareyi çalarken kılıfı da hazırlamıştır onlar, dedi Satı nefes nefese. Kime kötü kişi olacakmışım? Irz düşmanı Yusuf ile Yağız Hızır'ına mı? Zinet, niye nefret eder durursun bu Yağız'dan sen? Bu Yusuf, başlarda bu kadar kötü değildi Satı bacı, dedi Zinet. Uçkuruna hakim olamazdı o başka. Ama kötülük namına ne öğrendiyse Yağız'dan öğrendi. O adı batacısı da. Tam da dediğin gibi işte o Yavuz hırsızında. Kızacaksan Yusuf'a kız. Yağız onun oğlu yaşında. Nefes nefese kalıp dinlendi bir ansatı. Senin çocuğun da o yaşta olacaktı yaşasaydı. Zinet hayretle baktı Satı'nın yüzüne. Ne yapalım yani? Nedim'im de onun yaşında aşağı yukarı. Vaktini düzenbazlıklarla mı harcıyor? Yağız hiç İngiltere'de okumuş etmiş Nedim'le bir olur mu? O da bizim gibi bir garibandır. Kim bilir ne zorluklarla. Bitiremedi diyeceğini. Öksürükle kesildi lafı. Günahı boynuna. Anası kim bilir hangi sütü bozuktan peydahlamış onu, dedi Zine. Neriman'ın kocasının kısır olduğunu dünya alem biliyordu. Hanımla sen inandınız tedavi gördüğünü ama ben hiç yutmadım. Öksürtüp duran Satı'nın sırtına hafif hafif vuruyordu tükürüğünü yutabilmesi için. Öksürüğü durduktan sonra başka şeyler de duydun mu fabrikada diye sordu Satı. Semra nasılmış? Dönmüş mü seyahatten? Ay ne bileyim ben. Dönmüştür herhalde. Satı uzun konuşmanın yorgunluğuyla yastıklara yaslanıp daldı biraz. Zinet mutfağa inip yiyecek bir şeyler hazırladı. Odaya geri döndüğünde hala uyuyordu Satı. İç geçirdi Zinet. Eski günlerde olsa şimdi çoktan bir yolunu bulmuş haber etmişlerdi Nedim'e. Seni aptal yerine koyuyor bunlar. Aman oğlum gözünü dört aç demişlerdi. Oysa şimdi ikisi de oralı değildi. Yaşlandıkça tembelleşiyordu insan. Her şeye ilgisi azalıyordu. Kızım kaçta gelir Yusuf? Satının sesini irkildi Zinet. Uyandın mı? Geç kalır herhalde. 40 haramilerin hesaplaşması kolay kolay bitmez. Ama bu akşam mutlaka gelecek. Merak etme sen, dedi Zinet. Neyse diyeceğin söylersin işte. Ya gelmezse? Diye mırıldandığını duydu Satı'nın. Gelmezse de bana söylersin, ben derim ona. Satı, ananı rüyasında görmüş, anan sana şunu şunu tembihlemiş derim. Dertlenme bu kadar. Gün geçmek bilmedi. Zinet mutfakla Satı'nın odası arasında mekik dokuyup durdu akşama kadar. Ara sıra da bahçeye çıkıp bir sigara tellendiriyordu. Güneş batınca yemeğini hazırladı ama Satı'ya çorbasını 3 kaşıktan fazla içiremedi. Kadının göğsünden gelen hırıltılar iyice artmıştı. Bir ara saati sordu yine. Saat 9'u geçiyordu ama Zinet yalan söyledi. 8'e geliyor. Heriflere yemek yedirecekmiş. Daha gelemez, dedi. Hangi heriflere? Diye sordu Satı. Tahunculara işte. Fabrikaya alanlara. Hayrını görmesinler. Beddua etme, dedi Satı. Zinet kendi yemeğini de yiyip bulaşıkları kaldırdı. Saat 10'a geliyordu. Odaya çıktı yine. Satı içeri girdiğini duyunca. Kızım yanıma gel, dedi zorlukla. Yatağın ayak ucuna ilişti Zinet. Satı'nın gözleri kapalıydı. Güç nefes alıyordu. hırıltılarının arasında dediklerini duymaya çalıştı. Bu Yağız var ya Yağız. Allah onun belasını versin dedi Zinet. Bela okuma. Nasıl okumam? Nedim'imin parasının üzerine oturdu. Demedim mi sana? Kulaklarınla duydum Satı. Sana ne? Aç değil, açık değil Nedim. Nedim benim oğlum sayılır. Ben onu koynumda büyüttüm. Ölen yavrumun yerine koydum. Ona kötülük edeni affetmem, dedi Zinet. O da senin oğlun. Öksürmekten konuşamadı Satı. Evet, o da benim oğlum yaşında. Önce de söyledin ama düzenbazın teki o. Neyse, şimdi kendini yorma bunlara. Sakla nefesini Satı. Birazdan gelir Yusuf, dedi Zinet. Satı'nın yüzünde renk kalmamıştı. Odaya hava girmesi için pencereye yürüdü, camı açtı. Ta uzakta, tepenin ardındaki yokuşun orada bir farın parlayıp söndüğünü gördü. Virajlı yolda kah belirerek, kah kaybolarak bir araba yaklaşıyordu çiftliğe. Seni gidik korkak Yusuf, dedi dişlerinin arasından. Nasıl da bildim seni getirtmesini, seni gidi ırz düşmanı seni. Sıkı dur Satı, diye seslendi yataktaki kadına. Gözün aydın, beklediğin geliyor işte. Başına yemenisini atıp aşağı indi bahçe kapısını açmaya. Yusuf şoförün kullandığı arabanın arkasında oturmuş sigara içiyordu. Zinet'in açtığı perforje kapıdan süzülüp girdiği araba az gidip konağın kapısında durdu. Arabanın peşi sıra yürüyen Zinet içeri girmekte olan Yusuf'un arkasından bağırdı. Sigaranı söndür de öyle gir. Doktor sigarayı yasak etti odasında. Zaten zor nefes alıyor zavallı. Yusuf bir an durdu. Zinet'i üstüne sıçratmamak için geri attı sigarasını, üzerine basıp söndürdü. Yusuf önde, Zinet arkada çıktılar merdivenleri. İyi oldu gelmen, dedi Zinet. Böylece kurtuldun elimden. Hangi odada, diye sordu Yusuf, Zinet'i duymamazlığa gelerek. Hanımın yanındaki odada yattıydı ya son yıllarda, ona yakın olsun diye. Hala orada, dedi Zinet. Yusuf bildik adımlarla yürüyüp odanın kapısını araladı. İçeri göz atıp Zinet'e döndü. Uyuyor. Uyumuyor, dedi Zinet. Günlerdir seni bekliyor. Git yanına. Yusuf ayakları geri geri giderek yaklaştı yatağa. Yastıklara yaslanmış, iskelete baktı midesi bulanarak. Satının yüzünde bir gram et kalmamıştı. Kafatasının üzerine getirilmiş bumburuşuk deride bir çift tersiz göz parlar gibi oldu bir an. Gayret gösterip elini uzattı, ihtiyarın çarşafları üstünde duran kemikli elini tuttu. Yusuf Bey, benim, beni istemişsin, geldim işte. Sana diyeceğim var, anana söz vermiştim, yaklaş biraz. Yusuf tiksinerek yataktaki iskelete doğru eğildi, kulağını ağzına yaklaştırdı. Karyolanın başında dikilmekte olan Zinet, açık kapıdan dolayı cereyan yapan pencereyi kapatmaya giderken tuhaf bir hırıltı duyunca döndü, Yusuf'un allak bullak olmuş suratını gördü. Koştu yatağa doğru. Yusuf'un yüzü bembeyazdı. Satının yüzü ise dingin, huzurlu ama iki boyutlu bir kara kalem resim gibi duruyordu beyaz yastığın üzerinde. Sır. Zinet yeni kızarmış köftelerle döndü mutfaktan. Kapadım tavanın altını, dedi. Senin kız gelmeyecek belli. Başka kızartmayacağım artık. Keşke bunları da kızartmasaydın. Akşama yersiniz. Kuru köfte soğuk daha güzel olur. Dadı, demin sen mutfağa giderken bir şey mi dedindi bana? Dedim demesine de. Neyse kızım. Olan olmuş. Eski yaraları deşmenin faydası yok. Haklısın. Şimdi bana kızacaksın ama. Ben bir de poğaça koyuverdim fırına. Kıyma artınca senin sevdiğin o poğaçalardan yapıverdim birkaç tane çay için. Asıl gelince yersiniz sıcak sıcak. Aman Allah'ım. Dadıcığım, bu kadar işi ne zaman yaptın? Sabah yaptım kızım. Bozova'da sabahla öğle arası etlisiyle, tatlısıyla 5 lira yemek yapardık her gün. Mutfağında un vardı, yumurta vardı. Açıverdim hamuru, yaptım. Ellerine sağlık. Çay da yeriz birlikte. İnşallah Aslı da gelir. İnşallah. Pek özledim onu. Gelsin de yine Bozova'yı anlatayım ona. Hep masal gibi anlattırır sana değil mi? Bizler gibi yaşamadığı için orada. Bozova'yı pek merak eder benim kız. Ah Bozova. Bereketi bol, sıcağı yaman Bozova. Rüyalarımda görürüm hep kızım. Hiç çıkmaz aklımdan Bozova günleri. Ben de düşünürüm sık sık. Çocukluğumun en renkli, en mutlu günleri orada geçti. Kerami Beyler ile baban oradan ayrıldıktan sonra konağın eski tadı kalmadı kızım. Bozova kurudu gitti. Olur mu hiç? Oranın tadı tuzu sizlerdiniz. Sultan Hanım, Satı, sen. Allah rahmetini eksik etmesin üzerlerinden. Neler gördük, neler yaşadık hep birlikte. Hey gidi günler. Dadı, dedim. Laf eskilerden açılmışken, sana hep sormak istedimdi. Sen her şeyi bildiğine göre eminim bunu da bilirsin. Sor bakalım. Bozova'nın muhtarıymış gibi kendinden emin, kibirli bir hali vardı dadının. Bizimkilerin arasında ne geçti? Sen biliyorsundur. Anlatsana. Kimlerin? Annemle Nedim babamın. Niye kırılmıştı kocasına annem? Ben nereden bileyim karı kocanın arasında geçenleri? Nedim Bey'imin her şeyini bilirim diyen sen değil misin? Böyle şeyleri bilmem. Ben kalkayım artık Ayda kızım, dedi Zinet dadı. Bak, hazır kar durmuşken bir an evvel varayım evime. Birden bastırırsa yine neme lazım, yolcu yolunda gerek. Bilmez olur musun? Hadi anlatsana, ne olur. 6. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 229.